Ayrım 35, sayfa 382. Lazarus, Lars Kepler. 75. bölüm. Thor ve ekibi suya inen dik patikayı izlediler. Aralarında yaklaşık 4 metrelik bir mesafe bırakarak ilerliyorlardı. Yol çam iğneleri ve kozalaklarla kaplanmıştı. Giriş ağzındaki su donmuş, hava sıcaklığı dünden bu yana en az 10 derece düşmüş olmalıydı. Thor, Finlandiya aksanı ve son derece ciddi ifadesi olan o uzun boylu başkomiseri bir türlü aklından çıkaramıyordu. İnsanlar acil müdahale ekibiyle tanıştığında genelde çok etkilenirlerdi. Ama Yuna Linna sadece zayıf yanlarını görmüştü ve güvenlikleri için gerçekten endişelenmiş görünüyordu. Thor buna kızmıştı. Kaldı ki genelde hiçbir şeye kızmamaya çalışırdı. Cesur ya da yetişkin görünmeye yönelik çocukça bir çabayla ona aileleriyle çoktan vedalaştıklarını söylemişti. Ne kendisinin ne de ekibinden başka kimsenin ölmeye hazır olmadığını çok iyi biliyordu aslında. Hepsi ölüm düşüncesinden kaçıyor, kendilerine dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için bu riskleri aldıklarını söylüyorlardı. Thor o kısa veda mesajlarını düşündü. Kayıttan önce kendilerini hazırlayabilmeleri için onlara yardımcı olacak şablonlar verilmişti. Ama bu ona hiç doğal gelmiyordu ve annesiyle eşi Liza'ya veda ederken sesi muhtemelen kayıtsız çıkmıştı. Liza ile konuşurken kameraya baktığını biliyordu. Olması gerektiği gibi ağır ağır konuşup onu sevdiğini birkaç defa tekrarlamış, onu yalnız bıraktığı için özür dilemişti. Gözyaşları ancak kızıyla konuşmaya başladığında akmaya başlamıştı. Hiç beklenmedik bir anda bir yarık açılmıştı. Kızına kendinden bir şey bırakabilmek için ona kim olduğunu anlatmaya çalışmaktan başka bir şey elinden gelmemişti. Arazinin düzleştiği noktada ekip yol ayrımına ulaştı ve sağa döndü. 300 metre ileride orman, yapıların dağınık halde bulunduğu geniş bir düzlüğe açılıyordu. Çakıllı ve sararmış otlarla kaplı alanlar dalgalı suya doğru uzanıyordu. Thor parmağını yarı otomatik silahının kabzasına götürdü. Ekibine yan tarafa dağılmalarını işaret ederek briketlerin üzerine oturtulmuş paslı bir mazot tankının yakınından geçti. Hulström traktörlerinin bulunduğu binalardan birinden bir köpek avlaması duyuldu. Ama polis köpeği hiç tepki vermeyip kulaklarını bile dikmeden sadece Thor'un yanından gitmeye devam etti. Bir ucundan geçtikleri yüksek, oluklu metal garaj görüşlerini engelledi. Thor tüfeğiyle hızlıca köşeyi döndüğünde damperli bir kamyonun sarı metal römorkuyla karşı karşıya kaldı. Birkaç yüz metre ötede su kenarında dalgaların balkonuna vurduğu bir ev vardı. Ekip yoluna devam etti. Çakıllar ağır botlarının altında eziliyor, hareket ettikçe ekipmanları usul usul tıkırdıyordu. Yurek Walter'ın ele geçirdiği iki ev düzlüğün en ucundaydı. Ön bina arkadakinin görüş alanını neredeyse tamamen kapatıyordu. Thor şimdilik sadece kiremitli çatıyı ve uydu antenini seçebiliyordu. İlk evin penceresi karanlıktı ve bulutlu gökyüzünü yansıtıyordu. Thor'un ekibi gizlenmek için herhangi bir girişimde bulunmadı. Görülmeleri önemli değildi. Çünkü olası tüm kaçış yolları kapatılmıştı. Çıplak kayalar ve dik yamaçlarla arazi neredeyse her yönden engebeliydi. Kıyı boyunca uzanan ormandan başka kaçış yolu yoktu ve diğer ekip de orada konuşlanmıştı. Thor efe saldırıp rehineleri kurtarmayı ve faili etkisiz hale getirmeyi emretmişti. Tüfeğini kaldırmış gözlerini ayırmadan ilk binaya doğru ilerliyordu. Binanın uç tarafındaki sıva dökülmüş, altındaki tuğlalar ortaya çıkmıştı. Tek penceresinde kirli bir dantel perde asılıydı. Köpek burnunu kaldırıp solumaya başladı. "Ne oldu?" diye fısıldadı Thor. Diğer evi görebilmek için temkinli adımlarla avlunun yan tarafına ilerlerken. Dantel perdeye tekrar baktı. Perdenin arkasında bir hareket mi görmüştü? Kalbi daha hızlı atmaya başladı, durup tüfeğini pencereye doğrulttu, bir şey yoktu. Tam yoluna devam edecekken perdenin arkasındaki küçük odada bir gölge ani bir hareket gördü. ekibe önlerinde potansiyel bir düşman olduğunu işaret etti. Thor ağır adımlarla ilerlerken göz ucuyla bir memurun sola doğru kaydığını, diğerinin ise tek dizinin üzerine çöktüğünü gördü. Thor tüfeğin dürbününü soyulmuş ahşap çerçeveli pencereye yönlendirdi. Perdenin arkasında bir gölge, sonra da bir kafa belirdi. Tam tetiği çekecekken odanın içinde bir geyik olduğunu gördü. Dantel perdenin arkasından hayvanın kulaklarının gerginlikten seyirdiğini fark etti. Nefesi siyah burnunun etrafında dalgalanıyordu. Thor elini sıkıp kolunu yana doğru uzattı ve ekip yayılıp bölünerek evin iki yanından geçti. Birden toynak sesleri duyuldu ve geyik bir anda dönüp ormana doğru koştu. Thor evin etrafında yürüyünce bir duvarın olmadığını gördü. Köşelerde yaprak yığınları birikmiş, açık zeminde yabani otlar ve bölük bölçük fidanlar büyümüştü. Thor tüfeğini diğer eve doğrulttu. Cam kaplı verandasıyla kırmızı bir kulübe, yarı yarıya ağaçların arkasında kalarak orman tarafından yutulmuş gibi bir görünüm almıştı. Ev bakımsız da mı sağlam görünüyordu. Bütün pencereler koyu mavi panjurlarla kapatılmıştı. Evin yanında rüzgardan korunmuş çıplak bir beton parçası göze çarpıyordu. Yağmur suyu devrik plastik bir sandalye ile birlikte ön kapının yanında duran kubbe şeklindeki barbekünün içinde buz tutmuştu. Herkes kendisinden ne beklendiğini biliyordu. Kapı açılır açılmaz Thor iki adamıyla birlikte içeri girecekti. Thor kapının yanındaki duvara yaslandı. Koruyucu maskesini takıp el fenerini tüfeğine yerleştirirken iki adamı yarı otomatik silahlarıyla eve nişan aldı. Ekip lideri binaya saldırmak için son emri verdiğinde camlar göz yaşartıcı bombalarla kırıldı. Derin bir emme sesiyle neredeyse aynı anda patladılar, cam parçaları yere saçıldı. Soluk duman panjurlarla verandanın arkasından süzüldü. Thor terlemeye başlamıştı. Askerlerden biri büyük bir açılı taşlama makinesiyle ön kapıyı açtı. Dikkat dağıtıcı el bombaları bir gürültü ve kör edici ışıkta patladı. Kapı kaldırıldı ve Thor eve girdi. Tüfeğindeki fener koridordan mutfağa doğru dumanla kaplı bir tüneli ortaya çıkardı. İki asker onu takip edip evi iki yanından tuttu. Thor göz yaşartıcı gazın maskesinin örtmediği çıplak tenini yaktığını şimdiden hissediyordu. Uzaktan gelen köpek havlamasını tekrar duydu. Thor arabada bekleyen güzel polis memurunu düşündü. Onun olduğu tarafa bakmaktan kendini alamadı. Ön cam ağaç tepelerini ve beyaz gökyüzünü yansıtıyordu. Yansımanın arkasında rüyadaymış gibi kadının kederle bakan yüzünü görebiliyordu. Mutfak ve banyoyu kontrol ettikten sonra Thor yatak odasının kapalı kapısına yaklaştı. Döşeme tahtaları onun ağırlığıyla gıcırdadı. Askerlerden birine işaret etti ve o da gelip kapının yanında durdu. Thor'un tüfeğindeki fener kapı kolu ve pirinç kilidin üzerinde titreşiyordu. Şimdi yeterince oksijen alamadığını hissederek daha hızlı nefes alıp vermeye başlamıştı. Üçten geriye doğru sayıp parmağını tetiğe koydu ve sonra yürüyüp kapıyı tekmeleyerek açtı. Gri bir bulut üzerine doğru gelirken birkaç saniye hiçbir şey göremedi. 76. Bölüm. Yuna ve Saga, Jan Anderson'un evine vardıklarında operasyon sona ermişti. Ulusal müdahale birimi köpekle birlikte bölgeyi aramaya devam ediyordu. Yurek'i gafil avlayıp etkisiz hale getirme ihtimalinin çok da yüksek olmadığını herkes biliyordu. Ama asıl amaç Pellerina ve Valeria'yı kurtarmak olduğu için operasyona devam etmekten başka seçenekleri yoktu. Yuna geçerken birinci evin içine baktı, yerde çim tohumu ve kompost çuvalları, duvardaki bir kancada barbekü aletleri ve lamba kancasından sarkan paslı bir hayvan yemliği vardı. Thor bir elinde gaz maskesiyle büyük evin kapısında duruyordu. Boynu kızarmış, gözlerinden yaşlar akıyordu. Yuna'yı gördüğünde boğuk bir sesle "Hepimiz hala hayattayız" dedi. Buna sevindim. Burayı gözetim altına almanız ve dönerse bizi çağırmanız gerekecek. Buraya dönmeyecek diye cevapladı Yuna. Henüz içeri girmedim. Burada yaşadığından emin misin? Hiç silah bulamadık. Yuna gidip kubbeli barbeküyü devirdi, buz kırıldı ve siyah sular dışarı aktı. Çimenlerdeki ıslak küllerin arasında vakumlu paketlenmiş bir tabanca vardı. Thor'un açık mavi gözleri tabancaya kaydı. Bunu nereden bildin? Yurek barbekü yapacak biri değil dedi Yuna. Colt kombatını çıkıp emniyet mandalını açarken. Yedek tabancayı saklamak için iyi bir yerde hemen gitmeniz gerektiğinde kolayca alabilirdiniz. Yurek barbeküyü döküntü halindeki evden almıştı ama pişirme aletlerini orada bırakmıştı. Burada rüzgar doğrudan sudan geliyordu ve taş döşeli alan daha korunaklıyken kimse kapısının önünde barbekü yapmazdı. Saga tabancasını omuz kılıfından çıkarıp Yuna'nın peşinden eve girdi. İç karartıcı koridorun zemini gıcırdadı. Kancada tek bir asker ceketi asılıydı ve rafın üzerinde bir çift çamurlu bot duruyordu. Mutfağa doğru yürüdüler, perde yırtılmıştı. Ve muşamba zemindeki kırık camların arasında bir göz yaşartıcı gaz kapsülü duruyordu. Kirli ocakta üzerinde bal mumu renginde kalın bir yağ tabakası olan bir kızartma tavası vardı. Verandadaki masada bir kahve fincanı, çatal ve temiz bir tabak kalmıştı. Pencerelerin alt kısımlarında ölmüş sinekler ve eşek arıları vardı. Yuna buzdolabını açınca tereyağıyla taze yumurta buldu. Saga kilerde bir ekmek torbası buldu. Tarihine bakmak için onu pencereye tuttu. Dünden dedi hemen. Yuna salona döndü. Tabancasının namlusuyla banyo kapısını hafifçe iterek açtı. Lavaboda birkaç adet tek kullanımlık parlak sarı tıraş bıçağı vardı. Musluğun yanında çizgili bir bardağın içinde bir diş fırçası duruyordu. Saga yatak odasına geçti. Koyu renkli ahşap bir komodinin üzerinde fotoğraflar vardı. Jan Anderson'un ailesi, kızı ve karısı. Yuna onun arkasından içeri girip yapılmamış yatağın ortasında duran göz yaşartıcı gaz kapsülünü görünce tabancasını kılıfına soktu. Yıllardır burada yaşamasına rağmen hiçbir şeyi değiştirmemiş. Tek bir detayı bile dedi Saga gardırobu açarak. Bu yatakta uyuyor değil mi? Buzdolabını dolu tutuyor ve kıyafetlerini dolapta Jan Anderson'unkilerin yanına asıyor. İşe yarar bir şey bulamayacaklarını içten içe bilselerdi odayı aradılar. Yatağın yanındaki dolabın çekmecesinde bir kitab-ı mukaddes, bir okuma gözlüğü ve bir kavanoz hazımsızlık kapı vardı. Yuna çekmecenin altını yoklayıp kitab-ı mukaddesin sayfalarını karıştırdı. İki saatlerini harita, adres, onları Valeria ve Pellerina'ya götürebilecek herhangi bir şey arayarak geçirdiler. Sonunda Yurek'e yaklaştıklarına dair işlerini saran karıncalanma yavaş yavaş kayboldu. Yuna ve Saga tekrar dışarı çıktıklarında acil müdahale birimi gitmişti. Küçük evin içinde buldukları her şey taş döşeli alana düzgünce sıralanmıştı. Nathan plastik sandalyeyi kaldırmış, çuvallarla kovaların arasında oturup soğuk rüzgardan korunmaya çalışıyordu. Diğer bütün binalara uğrayıp evde olan komşularla konuştular dedi. Yurek içine kapanmış görünüyor. Yıllardır onu sadece birkaç defa uzaktan görmüşler. Saga çim biçme makineleri, boya kapları, eski elektronik eşyalarla dolu kutuların yanından yavaşça yürüdü. Bize faydası olacak bir şey varsa burada olmalı dedi. Burası onun evi. Yaşadığı yeri bulduğumuz çok açık. Tıpkı taş ocağında olmadığı gibi buralarda da hiç mezar olmamasının sebebi bu dedi Yuna. Ev ve mezar yerleri ayrı tutuluyor diye başıyla onayladı Nathan. Evet diye iç geçirdi Saga. Uzmanlar Jan Anderson'un banka hesabını inceliyor, alışverişleri belli lokasyonlarla ilişkilendirmek mümkün mü diye bakıyorlar dedi Nathan. Yuna arkalarındaki karanlık ormana bakarak mümkün değil dedi. Hadi ama Pellerina ve Valeria bir yerlerde olmalı, onları bulmalıyız dedi Saga. Lil Jans ormanındaki tabutların yerini takım yıldızı sayesinde bulduğunu biliyoruz dedi Nathan yüksek sesle düşünerek. Bu da bazı sistemler kullandı ve bizim de onları çözebileceğimiz anlamına geliyor. Onu tanıyoruz, giderek ona yaklaşıyoruz diye devam etti Yuna. Ustabaşının kimliğini aldı, kendine Anderson dedi. Çünkü onun için her şey burada değişti dedi Saga. İyi de diğer mezarlar hangi cehennemde dedi Nathan. Sag haritasını çıkarıp baktı. Büyük kağıt parçası soğuk rüzgarda ışırdadı. Düzlükteki evlere, ormanın içinden geçen yola, Kungsengen yakınlarındaki küçük mahalleye baktılar. Yuna iki evin etrafındaki kırmızı dairelere, dar giriş ağzına, köprüye ve Jakobsberg ile Rotebro'ya giden yola baktı. Yine aynısını yaptı dedi alçak sesle. Neyi diye sordu Saga. Yuna haritadaki kırmızı daireleri işaret ederek ikizler, sadece farklı bir ölçekte. Bu defa takım yıldızı çok daha büyük diye cevapladı. Biz buradayız. Yurek'in yıllarca yaşadığı, sürekli geri döndüğü yerde. Burası Pollux, ikizlerden birinin başı. Yavaş ol dedi Nathan. Bak dedi Yuna, Rotebro taş ocağındaki işçi barakalarını göstererek, bu Castor, diğer ikizin başı ve tabii ki Yurek'in kardeşi orada yaşıyordu. Yine aynı şey, sürekli aynı takım yıldızını, aynı zihinsel resmi kullanıyor. Zihin sarayı gibi dedi Nathan. Takım yıldızını oluşturan diğer yıldızları ekledikten sonra aralarına çizgiler çizdi ve görüntü daha da netleşti. Başları neredeyse birbirine değen el ele ikiz çocuklar. Bu yıldız, çakıl çukuru, Igor'un kafası diye tekrar etti Yuna ve bu ölçekte sol eli Stockholm'daki Liljans ormanında. Çünkü oradaki mezarları gözetliyordu diye fısıldadı Saga. Aradığımız koordinatlar bunlar dedi Yuna haritayı göstererek. Tam 17 kesin noktamız var ve bunlardan 3'ünü zaten aradık. Emin olun Pellerina ve Valeria bunlardan birinde. 77. Bölüm. Emilia duştan sonra siyah bir kimono giymiş, kızıl saçlarını gevşek çarkadan bağlamıştı. Bir elinde mutfak masasının üzerinde bulduğu köşeleri kıvrılmış matematik 3 ders kitabını tutuyordu. Üvey oğlu Dorian lise son sınıftaydı ve bir arkadaşıyla birlikte odasında ödevini yapıyordu. Bir otelden çaldığı rahatsız etmeyin levhası kapı kolundan düşmüştü. Emilia kapıyı açtı ve duvarında bir çift boks eldiveninin asılı olduğu dar koridora girip yerdeki montların üzerinden geçti, köşeyi dönüp odanın ana bölümüne adım attı. Dalgaların sesini ve sık nefesleri duyabiliyordu. Dorian ve arkadaşı yerde sırtları ona dönük şekilde oturmuşlardı ve onun içeri girdiğini fark etmemişlerdi. Dizüstü bilgisayarda porno izlediklerini fark edince durdu. Ekranda aynı anda iki erkekle seks yapan sarışın bir kadın vardı. Emilia bir an elinde olmadan çocukları gözetledi. Kıpırdamadan öylece dururken bir yandan onların da ciddi yüz ifadelerine baktı. Gözleri ardına kadar açılmış, pantolonları kasıklarının üzerinde iyice gerilmişti. Ekrandaki adamlardan biri kadının arkasına geçmiş, diğeri ise aletini ağzına sokmuştu. Emilia ekrana odaklanan gençlere baktı ve yavaşça geri çekilirken yanlışlıkla ayağı bir kaykaya takıldı. Dorian hemen dizüstü bilgisayarını kapattı. Emilia hiçbir şey görmemiş gibi onlara döndü ve yanlarına doğru yürürken ders kitabını mutfakta unuttuklarını söyledi. İkisi de utanarak kasıklarını gizlemek için öne doğru eğildiler. Kitap için teşekkür edip çalışmaya devam edeceklerini söylediler. Dorian, siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Hiç diye cevap verdi genç adam hemen. Bir şeyler sakladığını biliyorum. Saklamıyorum. Emilia ellerini kaldır dedi biraz daha sert bir sesle. Dorian kızardı ama Emilia'nın dediğini yaptı. Kot pantolonu öyle gerilmişti ki kasıklarındaki fermuar açıkça görülebiliyordu. Emilia yüzünde yapmacık bir endişe ifadesiyle çömeldi ama sonra o anın ciddiyetini fark etti. Bu da ne diye sordu güçlükle yutkunarak. Elini nazikçe üvey oğlunun kasıklarında gezdirip sertliğini hissederken nefesinin hızlandığını gizlemeye çalıştı. Çocuğun sarışın arkadaşı neler olduğunu anlamaya çalışırcasına onlara bakıyordu. ''Görebilir miyim?'' diye sordu iki parmağını gergin kotun üzerinde gezdirirken. Dorian gözlerini başka tarafa çevirip kot pantolonunun düğmesini çözdü ve fermuarını indirirken görüntü dondu. Yönetmen açılış sahnesini durdurup bilgisayarındaki programı kapattı. Yapımcı bugün ne kadar ilerlediklerini göreceği için ilk kurguyu toparlamaya çalışıyordu. Emilia kalın havlu bir sabahlıkla soyunma odasından stüdyoya döndü. Yoğun maskarası bir kaşının altında siyah nokta nokta izler bırakmıştı. Yönetmenin okuma gözlüklerini bilgisayarın yanına koyup kameraman Ralph'e bir şeyler söylemesini izledi. Programın gerisinde kalmışlardı ama Ralph hiç rahatsız olmuş görünmüyordu. Emilia onunla daha önce birçok defa karşılaşmıştı. Yaşı 60'ın üzerindeydi ve 20 yılı aşkın süredir aynı kadınla evliydi. Yüzü bronzlaşmış, hafiften şişmişti. Smith tişörtü karnını sıkıca sarmış, kahverengi deri kemerli, dizlikli eski bir kot pantolonun altına bir çift siyah crocs giymişti. Emilia bu yönetmenle daha önce çalışmamıştı. Adamın gergin bir hali vardı ve daha çok reklam yönetmeye alışkın görünüyordu. Gür, siyah sakalı vardı, kafası tıraşlıydı. Adidas pantolonla kollarının altında koyu ter lekeleri olan mavi bir gömlek giymişti. Swede Pictures hala piyasada yer edinmeye çalışan yeni kurulmuş bir yapım şirketiydi. Burası gerçek bir stüdyo değil, cilalı beton zeminli eski bir sanayi tesisiydi. Bir toptancı bir dönem burayı depo olarak kullanmış olabilirdi. Ön kapının yanında sigara içen bir doktor resminin olduğu yırtık pırtık bir ilan vardı. Burası kayıt için ideal bir yer değildi ama kiralanan kameralar kaliteliydi. Sahnede yeterince gerçekçi görünüyordu. Ya gerçek bir televizyon stüdyosundan ödünç alınmıştı ya da bir dükkandan filan çalınmıştı. Bir defada 30 ve 60 saniyelik seks sahneleri kaydediyorlar, sonra 10 dakika ara veriyorlardı. Başka türlüsü mümkün değildi.
35. ayrımın sonu. Sayfa 393.